Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da, Sesi Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz programımıza. Bu akşam Genç Dergisi'nin Şubat 2026 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Muhammed Yazıcı imzalı Malik bin Dinar'la baş başa çalmak için gelmişti, biz onu çaldık başlıklı yazıyı paylaşacağız. O ilk zahitlerden, Basralı tabiin öncüsü, tasavvufun oluşmasına katkı sağlayan önemli isimlerden Hasan Basri'nin talebesi. Hicri 131 yılında Dar-ı Beka'ya irtihal ettiğinde geriye taklit edilmesi zor, züht ve vera örneği bir hayat bıraktı. Musaf katipliği ile benzer hasır dokuyarak asgari düzeyde geçimini sağlayan Malik bin Dinar'ı Horasan'dan döndüğü sırada evinde ziyaret ettim. Köşede birkaç varak ve hurma lifinin bulunduğu bu sözde evin görüntüsü aslında her şeyi anlatmaya yetiyordu. Söyleşiye aracı olan Abdülvahid bin Zeyd'e teşekkür ederim. Nasılsınız diye başlayayım. Vakit hayli erken, nasıl sabahladınız? Eksilen ömürle ve artan günahlarla sabahladım. Sabaha çıktım da bilmiyorum ki gidişim cennete mi yoksa cehenneme mi? Estağfurullah, siz böyle diyorsanız, takvasıyla meşhur bir zahit olarak aldığınız övgüler sizi çok sevindiriyor olmalı. Açıkçası insanları tanıdığımdan beri ne beni övmelerine sevindim, ne yermelerine kızdım. Çünkü öven de aşırıya kaçar, yeren de. Burada kıstas ne peki? Kendini bilmek. Kişi kendini bildi mi, insanların dedikleri kendisine zarar vermez. Bu biraz suizan olmuyor mu insanlar hakkında? Aksine insanlara hüsnü zannım var. Biri mescidin kapısından aranızdaki en şerli adam dışarı çıksın diye seslense, vallahi kapıya kadar kimse beni geçemez. Anladım. Amacım zaten bu kısmı biraz açmaktı. Önceki sözünüzden hüznün gerekliliğini çıkarabilir miyiz peki? Evet, bir kalpte hüzün bulunmazsa harap olur. Tıpkı sakini olmayan evin harap olması gibi. Hüzün neden bu kadar önemli ki? Çünkü salih amelin aşısı, malum her şeyin bir aşısı, ilacı var. Kişi bu davaya ancak hüzünle sabredebilir. Vallahi kulun kalbinde iki şey birleşmez, ahiret hüznü ve dünya sevinci. Biri mutlaka diğerini def eder. Bilir misin Musa aleyhisselam Rabbine ne diye niyaz etti? Hayır, neydi niyazı? Ya Rabbi, seni nerede arayayım? Cevap, beni kırık kalplerin yanında ara. Etkili gerçekten. Bu arada evinizin kapısında kilit olmaması dikkatimi çekti. Özel bir nedeni var mı? Kapıda kilide, anahtara ihtiyacım yok. Kim evime girip bir şey alırsa bu kendisine helaldir. Maddi olarak gitmesinden korkacağım hiçbir şeye sahip değilim. Yani bu da gizliden riya ve göstericilik olmuyor mu? Şimdi sen bana riyakar diyerek Basra halkının haberinin olmadığı lakabımı bildin. Olur mu? Estağfurullah. Böyle anlaşıldıysam özür dilerim. Sizin gibi bir zahide. Ne zahidi yahu? Malik zahit, Malik zahit diyorlar. Bir tek entarisi ve cübbesi varken ne zühdüymüş. Zahit Ömer bin Abdülaziz'di. Dünya ağzını açmış, kendisine geldiği halde onu terk etti. Öyle demeyin üstadım. Sizin entariniz de meşhur. Gülümsüyor. Basra'da bir yangın çıkmış, Malik bin Dinar entarisinin ucunu savurarak şöyle demişti. Yük sahipleri helak oldu. Az önceki lakap meselesinde aklıma başka bir hadise geldi. Aslında mevzu ihlas iddiasıyla alakalı. Tam bir sene nefsimle bu konuda çekişiyor ve ihlas konusunda yalan söylüyorsun diyordum. Nihayet bir gün Basra'nın sokaklarında bir kadının yanından geçerken yanındakine riyakar bir adam görmek istiyorsan işte Malik bin Dinar'a bak dediğini duydum. İlginç. Ne hissettiniz o an? Nefsime galip geldiğim için mutlu oldum tabii. Ey nefis dedim. Lakabını şu Saliha kadından duy. Şimdi anlaşıldı. O günden sonra gösterişçi bir adam görmek isteyen bana baksın dediniz. Ama bu zat-ı halinize haksızlık kesinlikle kabul etmiyorum. Dünyalık konusunda böyle tamam ama idarecilere karşı nasıl bu kadar dik, tavizsiz durabiliyorsunuz? Mesela en son Basra valisine yaptığınız uyarılar cüretkar bulundu. Diğer abid ve alimlerin yanında böyle cesur tavrınızı neye bağlıyorsunuz? Çünkü onların elindeki imkanlara tamah etmiyorum. İktidardan nemalanmaya çalışmıyorum. Bu yüzden bana karşılık veremiyorlar. Bunu vali de itiraf etmişti. Vaaz-ı nasihatler neden bize kâr etmiyor? Vücut hastalandığında nasıl yeme içmeden, uykudan kesiliyor ve rahatlık bile ona kâr etmiyorsa, kalbe dünya sevgisi bulaştığında da aynı şekilde vaaz ve nasihatin artık kalbe bir faydası olmaz. Peki dünyanın derdiyle ahiretin derdi arasında nasıl bir ilişki var? İlişki gayet açık. Dünya için üzüldüğün kadar kalbinden ahiretin derdi çıkar gider. Ahiret içinde ne kadar üzülürsen dünyanın derdi öylesine kalbinden çıkacaktır. İşin bir de ilahi muhabbet ve buğz tarafı var. Allah Azze ve Celle bir kulu sevdiğinde onun dünyalığını eksiltir ve meşgalelerden kendisini uzak tutar. Allah böylelikle ona huzurundan ayrılma demiş oluyor. O zaman buğz ettiği kuluna da dünyalık veriyor. Tabii ve huzurumdan kaybol diyor. Seni karşımda görmeyeyim. Sonra bir bakıyorsun, o kulun kalbi filanca araziyle, ticaretle meşgul. Dünyaya böylesi hırsımız neyin işareti sizce? Bedbahtlığın. Diğer üç alametse kalp katılığı, göz kuruluğu ve tuli emel, yani uzun vadeli dünyevi arzular beslemek. Münafığın alametini sorsam, bunun dört haslet olduğunu bilesin. İnsanlara haset etmesi, yarının rızkını saklaması, dünyalık için başkalarıyla çekişmesi ve şöhrette tek olmayı istemesi. Buna karşı salihlerin vasıfları nedir ya da mesela zahitler birbirlerine neleri tavsiye ederler? Üç şey üzerine tavsiyeleşmişlerdir. Dili hapsetmek, bolca tövbe istiğfar ve uzlet. Uzlet derken sadece insanlardan uzak kalmak mı mesele? Hayır, uzletin adabı var. Hak Teâlâ Nebi aleyhisselam ve ashabıyla hemhal olmayan kişinin uzleti boşa gitmiştir. Onlarla nasıl hemhallik olacak ki? Tefekkürle Kur'an okuyacak. Allah Resulü'nün ve sahabelerin sözlerini ve fiillerini araştıracak. Bunu yapan kişi onlarla konuşuyor demektir. Bir açıdan bunlar çarşı pazardan el ayak çekme anlamına gelmiyor mu? O zaman mescitten çıkmayın. Çarşı pazar evet malı çoğaltır ama dini ifsad eder. Hem bel derdi olmasaydı ne gece ne gündüz mescitten çıkmazdım. Bana ulaşan rivayete göre Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Kullarıma azap etmeyi murad edeceğim sırada mescitleri imar edenlere, Kur'an okuyanlara ve İslam'ın gençlerine bakıyorum ve gazabım sakinleşiyor. Bu sırada Abdülaziz Selman adında Badiye kabilelerinden biri içeriye giriyor. Kuraklığın arttığından yakınarak Malik bin Dinar'dan yağmur duası istirham ediyor. Üstad, inşallah deyip şunu ekliyor. Siz yağmurun geciktiğini düşünüyorsunuz. Bana göre başımıza taş yağması gecikti. Üstadım, unutmadan taziyemi ileteyim, başınız sağ olsun. Hanımınız Ümmü Yahya vefat etmiş. Yeniden düşünür müsünüz evliliği? nefsimi boşayabilirsem tabii. Yani dünyadan bir arzunuz kalmadı mı? Size hala heyecan veren şeyler filan? Üç şey var. Dostlarla buluşmak, teheccüd vakti Kur'an'la meşguliyet ve Allah'ın zikredildiği boş bir ev. Dostu başa aldığınıza göre oturup kalktığımız kimselerde neye bakmamız gerektiğini söyler misiniz? Dinine dair sana hayrı dokunmayan kimseyle sohbeti kesmelisin. Elinizde imkan olsa ne yapardınız? Basra'nın minarelerinden ateş, cehennem, ateş diye haykırırdım. Cevap, bana Hazreti Peygamberimizin bir gün hutbede şöyle seslendiğini hatırlattı. Ateşe karşı sizi uyarıyorum. Ateşe karşı sizi uyarıyorum. O zaman dua buyurun. Cehennemden kurtulanlardan olalım. Cennette küçücük bir ev olsun bana yeter. Ah kardeşim, cennet konusunda tok gözlü olduğun kadar keşke dünya içinde olsaydın. Evden çıktığımda kendini hırsız diye tanıtan kirli sarı imameli bir kapıyı çalarak girmek için izin istiyordu. Ben şaşırarak Abdülvahid'e bu da kim? Hem hırsız olduğunu söylüyor hem de izin istiyor dedim. Gülerek işin aslını anlattı. Meğer adam geçen ay soygun için eve girmiş. Tabii çalacak bir şey bulamamış. Malik bin Dinar arkasından seslenmiş. Dünyalık bulamadın, ahiretlik bir şey ister misin? Adam evet diye cevap verince üstad, o zaman abdest al ve iki rekat namaz kıl demiş. Daha sonra birlikte mescide gittiklerinde insanlar, kim yanındaki bu adam diye sormuşlar. Cevap ne dersiniz? Çalmak için gelmişti, biz onu çaldık. Allah'ım, ne insanlar var. Muhammed Yazıcı'nın kaleme aldığı Malik bin Dinar'la baş başa çalmak için gelmişti, biz onu çaldık başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak değerli dinleyenlerimiz. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi de Doktor Abdullah Uçar'ın kaleme aldığı Ezan Çoktan Okundu Vakit Kur'an'ı Eylemek Vakti 1 başlıklı yazıyı paylaşacağız. Sahabe dediğin, çıkarlarıyla ilkeleri çatıştığında ilkeye hicret edebilen insanlardı. Dinin davranışları dönüştürdüğü bu dönemde din eylemek üzerine kuruluydu. İslam'la Müslümanların ilişkisini dönemlere ayırabilir miyiz? Çoğu kez iç içe geçmiş dönemlere dair benim denemem şöyle. Hazreti Peygamber'in arkadaşlarını sahabe sahip, dost, arkadaş düşündüğümüzde onlara göre Kur'an bizzat gözlenebilen, şahit olunabilen bir şeydi. Canlı kanlı ayaklı bir Kur'an olarak Hazreti Peygamber'i görüyor, iyilik ve kötülük namına o ne derse doğrudan uyuyor ve hayatlarını ona göre tanzim ediyorlardı. Toplumsal meselelerden en mahrem alışkanlıklarına kadar hayatlarını ilkeli yaşamanın derdindeydiler. Sahabe dediğin, çıkarlarıyla ilkeleri çatıştığında ilkeye hicret edebilen insanlardı. Dinin davranışları dönüştürdüğü bu dönemde din eylemek üzerine kuruluydu. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra cahiliye adetlerinin kaldığı yerden Müslümanların dünyasına sızdığını okuyoruz. Örneğin, Müslümanlar arasında akli zeminde istişareyle çözülebilecek meselelerin siyasete kurban edilerek kan döküldüğü, nice aklı başında insanın dönemin siyasi rüzgarına kapıldığı, uğruna hicret ettiği ilkeleri unuttuğu olaylar okuyoruz. Müslümanlar arasında siyasetin taraf belirleyici olduğu bu dönemde din siyaset üzerine kuruluydu. Panteonlar, tanrı evleri sarayların yanı başındadır. İktidar panteon üzerinde gücünün ve yetkisinin meşruiyetini tanrılara bağlar. Yani iktidarlar dini bir isyan olarak değil imkan olarak görmek isterler. Kıvama getirdikleri dinden de vazgeçmezler. Roma'nın Hristiyanlığı devlet dini olarak benimsemesi neden Hazreti İsa'dan 400 yıl sonraya kadar gecikti? Gücü ve serveti hayat ilkesi belirlemiş bir sistem için doğruluk çağrısına rağbet etsin. İslam peygamberlerinden biri olan Hazreti İsa'nın kendi dönemine getirdiği İslam, Hristiyanlaştırılarak İznik konsülünde Roma'ya uygun bir kıvama geldiğinde Roma bu gömleği giydi. Bireysel ve toplumsal hayatın ilkelerini İslam'ın belirlediği değil, dinin ilkelerini iktidarın şekillendirdiği bir döneme Emevilerle birlikte kurumsal olarak geçmiş oldu. Müslümanlar bundan sonraki uzun dönemde din iktidar üzerine kurulacak isyan ahlakı değil, imkan deryasına dönüştürecektir. İktidarın dini şekillendirdiği bir ortamda takdir edersiniz ki dinden en ayıklanması gereken kısım onun kemikli, omurgalı kısmı, yani uyanıklık, kıyam hali, hak, adalet, şuur, direniş, savaş, eylem boyutları. Yani çarşıda pazarda dolaşıp sahtekarlıkları ifşa eden canım İslam'ın çarşıdan kovulduğu, tamamen dini ritüellere, yalnız havasın idrakine açık ilimlerden bir cüze, mistik arayışlara ve ritüellere, hatta kimi zır cahillerin elinde bir terör aracına, kimi siyasi kıyımların meşruiyet kaynağına ve daha pek çok şekle indirgendiği dönemler görülecektir. Şeytanlıkları hayatlarından kovacaklarına, İslam'ı kovan, kitap apaçık ortadayken onu dinlerden bir din haline sokan toplumlarsa, tarihte görüldüğü üzere bunun bedelini helak olarak ödemişlerdir. Çarşıdan el çektirilen İslam'ın inzivaya ve teknik bir ilahiyata, teoloji, tanrı bilimine dönüştüğü, İslam bilmek için İslami ilimleri hıfzetmenin veya inzivada çile çekmenin zaruri olduğu bu dönemde İslam, avamın anlaması oldukça zor bir ilahiyat üzerine kuruldu. Son birkaç yüzyıla geldiğimizde, Kur'an'ı anlamalıyız diyerek avamı dürten, dini elitizmi eleştiren iyi niyetli bir söylem görülüyor. İlahiyata dönüşmüş İslam bilgisi, sıradan insanların da anlayabileceği, yorumlayabileceği bir zemine kavuşuyor. Ancak halkla hakkı tekrar buluşturma, aracı kişileri ve kurumları dışlama amacı taşıyan bu dönemde din meseleleri İslam'ı kimin daha doğru yanlış anladığı, kimin Müslümanları gerilettiği, ilerlettiği, kimin yobaz, modern olduğu şeklinde akla zarar kavgalar doğuruyor. Hristiyanlıktaki Katolik öğretiye, iktidara tepki olarak doğan reform ve protestanlık benzeri ayrışmaları hatırlatan bu dönemde, Kur'an'ı anlamalıyız söylemi araç olması gerekirken bir amaca dönüşüyor. Kim İslam'ı daha iyi anladıysa o daha iyi Müslümanmış, cennetteki yeri hazırmış sanılabiliyor. Protestanlıkta herkesin meşruiyeti kendinden menkul yeni kiliselere bağlandığı gibi yeni muhalif söylem sahipleri çevresinde halkın kenetlendiği, doğrusuna da yanlışına da eyvallah diyerek kişi eksenli yeni türde bir tabiyet geliştirdiği görülüyor. Bu dönemin sporuysa geleneği tokatlamak, fikrini geleneği tahkir üzerine kurmak. Dünyadaki masumların ahvaline ve istikbaline dair çok nadir serdedilen orijinal fikirlerin ve çözüm tekliflerinin bu tahkirin gölgesinde kaldığı bu dönemi itiraz, kavga dönemi olarak adlandırabiliriz. Son yarım asırda postmodernizmle kendini merkeze koyan insan, din konusunda da uyacak değil, kendine uyduracak din arayışına girmiş oldu. İslam anlayışları arasında kendi hayat tarzına göre seç, beğen, al diyerek kendine mezhep, hoca edinen kalbi temiz bir kitle doğdu. Arz talebe mebni. Bu kitleden takipçi kasmak adına şirinlikler yapan, ben bu yobazlardan değilim sinyaliyle statü kazanılan bir dini şaklabanlıklar dönemindeyiz artık. Ilımlı İslam, radikal İslam, kökten dincilik, köksüz dincilik, çiçek böcek kuantum titreşim derken her bünyeye uygun İslam satılıyor pazarda. çarşı pazara hükmeden İslam, geldiğimiz noktada çarşıda satılan metaya dönüşmüş durumda. Devamı inşallah sonraki sayıda diyerek yazıyı burada nihayete erdiriyor Dr. Abdullah Uçar. Ezan çoktan okunduğu vakit Kur'an'ı eylemek vakti bir başlıklı yazısını paylaştık Sesli Dergi'de bu akşam. Son olarak Genç Dergisi'nin Şubat 2026 sayısında yer alıyordu aktardığımız bu yazılar değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Kaçırdığınız programları veya tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet adresinde erkamradyo.com'da arşiv bölümünde bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.